Ayrım 3.
Miftun Bey 14-15 yaşındayken babası ölür. Amcası öğrenimini tamamlaması için Paris'e gönderir Miftun Bey'i. Paris'te hep alargadan dolaşıyor, kayıtlı öğrenci sıfatıyla hiçbir yere girmiyor, dinleyici sırasında bulunabileceği kuruluşları, üniversiteleri dolanıyor, hiçbir kitap açmadan zahmetsizce kulaktan bir bilgi oluverip meydana çıkmak istiyordu. Sayfa 63. Paris'in her yerini öğrenir. Kendini üzmeden, zihnini yormadan, kolaylık rüzgarı beynine lüzumlu lüzumsuz, yararlı zararlı neler getirip tıktıysa onları öğrendi. Sayfa 65. Edebiyatçılardan, şairlerden, tarihçilerden, bilginlerden, teknik adamlardan en ileri gelenlerle bunların en ünlü eserlerinin adlarını ezberlemişti. Sayfa 66. Amcası ölür ve Miftun Bey İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Miras işlerini yoluna koyar. Ailesine ayda 20-25 lira kadar bir gelir sağladı. Sayfa 68. Oysa 1870'lerde yaşayan Behruz Bey ve Cahizade Ekrem'in romanı Araba Sevdası'nın kahramanı. 600 lira benim ancak 3-4 aylık cep harçlığım demektir diyordu. Bütün o alafrangalık tutkunluklarını, deliliklerini gerçekleştirebilmek için Miftun'un böyle büyükçe bir paraya ihtiyacı vardı. Sayfa 121. Bu parayı sağlamak için kız kardeşini zengin komşuları Kasım Efendi'nin oğluyla evlendirmek, Kasım Efendi'nin kızıyla da kendisi evlenmek için dolap çevirmeye başlar. Miftun Bey'in niyeti Edi Bey ile değil Kasım Efendi'nin 80 bin lirasıyla evlenmekti. Sayfa 158. Gene 1900 yılında yazılmış bir başka romanda Aşk-ı Memnu'da Halit Ziya Uşaklıgil, Bihter'i Adnan Bey ile sırf parası için evlendirir. İşte bütün o çılgıncasına sevilip de alınmamış şeyler, işte onlar. İradesinin avuçları önünde en küçük bir emeline itaat etmeye hazır bekliyor, renkli gözleriyle onu çağırıyordu. Batılılaşmaya, öykünmenin çılgınca bir tüketim özlemi biçiminde ortaya çıkışının doğal sonuçları. Miftun Bey, bu paralarla ne yapmayı düşünüyor? Şunları, Miftun'un konağı, yalısı, köşkü, ekipajları olacak. Beyoğlu kibar aleminde alafrangalığı, zarifliği, akıllılığı ile eşit olarak anılacak. Kulüplerde özel yeri bulunacak. İstanbul'da modanın, yeni fikirlerin, batı uygarlığının burada tek yayıcısı olacaktı. Sayfa 169. Miftun Bey için alafrangalık yaşayabilmek için bir zorunluluktur. Kasım Efendi'ye şöyle der. Niçin olursa olsun şimdi bir insan herhangi bir sosyeteye ve büroya gitse, redingotun hangi makastan çıktığına, yakalığın biçimine, boyun bağının şekline, çeşidine bakıyorlar. Geçinmek için bu dünyanın gidişine uymaktan başka çare yok. Sayfa 289. Kasım Efendi'nin kızını kendine, oğlunu kız kardeşine almak isteyen Miftun Bey, Frank dostu Macfarlane'in öğüdüne uyarak kendini zengin göstermek için son çekilişte Shark Schimmendifer'i, piyangosunun birinci ikramiyesi olan 15 bin lira kendisine çıkmış gibi davranacaktır. Haberin gazetelerde yayınlanmasını Macfarlane üstlenir. Başvurulan hile ilginçtir. Çünkü böyle bir hileye başvurabilmek için Osmanlı İmparatorluğu'na yabancı sermayenin girmiş olması zorunludur. Yeni ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullar romanımıza o güne kadar görülmemiş yeni dolaplar girmesine yol açıyor. Önce Mahir'le Kasım Efendi'nin oğlu, Lebibe, Miftun Bey'in kız kardeşi, evlenirler. Sonra da Miftun Bey ile Edibe, Kasım Efendi'nin kızı. Evlendikten sonra Mahir de Miftun Beylerin evine yerleşir. 2 yıl geçmiştir. Miftun'un da Lebibe'nin de birer oğlu olur. Ve geçim sıkıntıları başlar. Borç boğazı da geçti, kulaklara çıktı. Rehine konacak taşınır veya taşınmaz mal kalmadı. Sayfa 356. Miftun Bey, Kasım Efendi'nin servetinden yararlanmak için Mahir'i kullanmak ister. Ecnebi tahvilleri aldığını, yükselme beklerken 1/3'den fazla düşme olduğunu, bir kısım parasıyla da piyasadan afyon topladığını, afyonları bankaya teslim edip karşılığında para aldığını ama afyonun fiyatının da düştüğünü söyler. Bu yalandan da ticaret kapitalizminin, Hristiyan azınlığın elinde de olsa, varlığına bağlı yalanlar, ticaret kapitalizmi Osmanlı İmparatorluğu için ne kadar yeni ise, bu yalanlar da romanımız için o kadar yenidir. Miftun Bey, Mahir'den babasının bir mülkünün senediyle, tapu senedi olacak, mührünü 2 saatçik için çalıp getirmesini istiyor. Mahir Bey'in öfkelenmesi üzerine sömürü konusunda bir söylev çekiyor. Sermaye ve akıl sahibi olmayı bir hak sayarak yüzlerce kişiyi çalıştırıp onların emeklerinin gelirini bir veya birkaç adamın kendi kasalarına indirmeleri gibi adaletsiz bir usul sürüp gittikçe bu dünya düzelmez. İnsanlığı soyan hırsızın büyüğü işte o milyonerdir. Aletle kapı, kasa açan hırsızlar hayatlarını tehlikeye koyup bir yere giriyorlar. Onları tutmaya, dövmeye, paralamaya hatta öldürmeye yetkilisin. Ama berikileri kanun koruyor. Onlar seni beni çalıştırıyorlar. Bize hiç kabilinden bir ücret vererek çalışmalarımızın gelirini elimizden alıyorlar. Sayfa 365-366. Hüseyin Rahmi Utanmaz Adam'daki kişilerine buna benzer sözler ettirir. Söz gelimi binlik mestinaz. Kazanç namına yüz binlerle vurabilirsen vurursun. Vuramazsan aç taksir sürünürsün. Bunun ikisi ortası görülemiyor. Servet bizden çekile çekile zenginler denilen diğer bir zümrenin kasasında toplanıyor der. Bakınız 10 Türk romanı. Fethi Naci 1971 sayfa 8. Miftun Bey Mahir'i yola getirmek için onu Beyoğlu alemlerine sokar. Madame McFerlin'le ilişki kurmasını sağlar. Bunları yaparken beni affet Lebive, sayfa 374 demeyi de tabii içinden ihmal etmez. Madame McFerlin'e aşık olan Mahir'in, Madame bana kaymak, karım saman gibi geliyor diyen Mahir'in sözleri Miftun'un kılını kıpırdatmaz. Ve Miftunların evindeki bir kırbalosunda Mahir, Madame McFerlin'in her yanını salyasıyla yıkadıktan sonra Miftun'a teslim olur. Enişteciğim, babamın bütün akarlarının senedini yarın sana demetiyle getirmezsem bana da Mahir demesinler, emret. Sayfa 393 der. Mahir önce Kasım Efendi'nin evde sakladığı paradan 600 lira çalar. Sonra balık pazarındaki hanın senediyle babasının mührünü çalar. Han rehin edilerek 2000 lira alınır. Kasım Efendi durumu öğrenir. Bir punduna getirerek Miftun'un kızını boşamasını sağlar. Mahir'i evlatlıktan çıkarır. Mahir, Madame McFerlin için onsuz yaşayamazdım diyerek intihar eder. Miftun Paris'e kaçar. Paris'ten yazdığı mektupta hala ahlak yüceliği gibi bazı kuruntular gibi sözler eder. Karısının eve delikanlılar getirdiğini söylediği halde Kasım Efendi ölür ölmez İstanbul'a geleceğini bildirerek "Çünkü geç kalmaya gelmez. Edibe'nin oğluma başka kocadan ortaklar yetiştirmesi olanağı var. Ben karımı zaten boşamadım ki." Sayfa 450 der. Hüseyin Rahmi alafranga züppeliği yermek için Frankler'in kendilerinin de pek hoş karşılamadıkları bir takım garip ve şatafatlı adetleri burada yaymak isteyen Miftun Bey'in zıpırlıklarından yararlanıyor. Miftun Bey kocalarını yönetmek için hanımlara süs, düzen, kokotre dersi verir. Derslerden sonra köşke hiçbir şey çalmadan çıkıp giden hırsızlar dadanır. Uşak Ali'nin deyişiyle evdeki kadın başına bir hırsız düşüyor. Sayfa 428. Halktan kişilerin alafrangalık karşısındaki tepkileri aynı yılda yazılan iki romanda büsbütün başka. Aşk-ı Memnu'da hizmetçiler ahlaksızlık saydıkları davranışlar karşısında tepki gösterirler. Şakire Hanım, böyle gittikçe işi azıtırlarsa ben yalıda kalıcılardan değilim der. Oysa Şıpsevdi'de kırbalosu gecesi komşunun uşağı, aşçısı, bağcısı olup bitenlere iştahla ağızlarının suyunu akıtarak imrenirler. Sayfa 404. Arabacı da onlara katılır. En küçük bir tepki göstermezler. Tersine onlar da yararlanmak isterler. Batıya öykünmekten gelen alafranga züppe düşmanlığı zaman zaman batı düşmanlığına dönüşüyor. Hüseyin Rahmi'de. Avrupa'da adi sayılan bir Frank, doğuda güçlü ve zaman adamı kesilir. Ne yeteneğinin ne sermayesinin azlığına bakmayarak her işe girişir. Sayfa 255 diyor. Romandaki üç yabancı ile Şehin Bey için birbirleriyle karı koca ve aşık metres olan bu dört yaratık. Sayfa 274 der. Aynı tepki değişik biçimlerde de olsa Ahmet Mithat Efendi ile Recaizade Ekrem'de de vardır. Hüseyin Rahmi özellikle kadınları konuşturmakta çok usta. Bakınız sayfa 26-45. Hüseyin Rahmi de zaman zaman orta oyunundaki sözcük oyunlarını kullanıyor romanında. Miftun Bey, mükemmel bir burjuva olduğunuzu anladım deyince Kasım Efendi, borcum var olduğunu mu anladınız? Sayfa 287 der. Edibe sabahleyin kocana giderken bonjurna, sokağa giderken oravara, akşamüstü bol su var, daha bilmem neler demelisin. Sayfa 302 der. Hüseyin Rahmi okurlara bilgi vermekten pek hoşlanıyor. Bir örnek. Tabii ömür için 70 yıl deniyor dedikten sonra Schopenhauer diyor ki diye başlıyor. Ya da Meftun Bey'e sofra terbiyesi konusunda tam 28 sayfa ders verdiriyor. Şıpsevdi toplumumuzun belirli bir tarihsel anındaki yeni bir tipi kalın çizgilerle çizen bir roman. Bu bakımdan ilginç, yazınsal bir değeri olduğu söylenemez. Aşkı Memnu. Kırık Hayatlar sözünden pek hoşlanıyor Halit Ziya Uşaklıgil. Altı romanındaki kişilerinde hep kırık bir hayatları vardır. Nemide veremden ölür, babası çıldırır. Bir ölünün defterindeki gerçi Nigar'la Hüsam mutluluk içinde yaşarlar. Yaşarlar ya, onların mutluluklarını gerçekleştirmek için ölen Vecdi'nin anısı bırakmaz arkalarını. Ferdi ve Şürekası'nda Hacer bir yangında ölür. İsmail Tayfur çıldırır. Saniha bütün ömrünü bu deliye bağlar. Halit Ziya'nın İzmir'de çıraklık yıllarında yazdığı bu üç romanda olduğu gibi İstanbul'da yazdığı ustalık döneminin üç romanında da kırık hayatlar birbirini kovalar. Mai ve Siyah'ta Ahmet Cemil'in kız kardeşi ölür. Ahmet Cemil bütün umutları, bütün yükselme ve üne erme düşleri yıkılarak annesi ve Seher'le birlikte alır başını bir uzak ülkeye doğru yola çıkar. Aşkı Memnu'da Bihter kendini öldürür. Adnan Bey hayatını kızına Nihal'e bağlamakta arar mutluluğu. Kırık hayatlar adından da belli. Hayatları kırılmış insanların bir geçit töreni gibidir. Belki de Halit Ziya en çok bunun için seviyordu bu romanını. Kırık Hayatların başındaki Muharrir ne diyor? Başlıklı ön sözde Halit Ziya şunları söylüyor bu romanı için. Bir muharrir kendi eserleri hakkında sahih bir fikir beyan edemez. Bununla beraber cesaret ederek diyeceğim ki Kırık Hayatlar gerek dil gerek yapı bakımından kendisinden evvel yazılan ve nasılsa edebiyat tarihinde hususi bir mevkiye müstahak addedilen Mai ve Siyah ile Aşkı Memnu romanlarından çok üstündür. Münekkitler ne hüküm verirler bilmiyorum fakat bu iddiayı serdederken hiçbir övünme hevesine kapılmadan söylemek isterim ki bu kitap muharririnin en olgunluk devresinin mahsulüdür. Elbette ki bu hükmü eser her türlü tenkide sebep olacak nakiselerden aridir. Manasını almak doğru olmaz. Oysa Halit Ziya'nın memleketin hakiki hayatından bir levha vermek dileğiyle yazdığı Kırık Hayatlar, Mai ve Siyah'la Aşkı Memnu yanında pek sönük kalır. Çünkü Halit Ziya ancak Ömer Bey için evinin aracılığıyla görüyor. Memleketin hakiki hayatını o evin ilişkileri içinde görüyor, bu bir. Sonra toplum yaşamından bir kesit vermek isterken hep bireysel ve olağan dışı durumlara takılıp kalıyor. Toplumsal nedenlere inemiyor bir türlü. Ona göre Kırık Hayatlar toplumsal bir olgu değil, bireysel bir olgudur. Bunun sonucu olarak ne yapmalı diye sorar. Kırık Hayatlar sayfa 335. Ama bir cevap bulamaz. Üstelik roman olarak da iyi kurulamamıştır Kırık Hayatlar. Halit Ziya tanıdığı, gözlemlediği bir takım kişileri bir araya toplamış ama kişiler arasında pek öyle bir bağlılık yok. Kişilerini bir roman düzeni içinde ele alıp karşılıklı ilişkilerine göre inceleyerek geliştirememesi bundan. Yer yer sözü uzatması da bundan. Roman Ömer Bey için hayatının en mühim feragatını yapmasıyla biter. Metresini bırakır, Ömer Behiç ve üzüntüden saçlarına ak düşen karısına döner. Aşk-ı Memnu Halis Ziya'nın en başarılı romanı. 19. yüzyılın sonunda yazılmış. İlk baskısı 1900'de yapılmış. Bence ilk gerçek Türk romanı. Nedeni belli. Aradan 80 yılı aşkın bir süre geçtiği halde bugün de zevkle okunmakta. Zamanın yıkıcı gücüne dayanmayı başarabilmiş 5-10 Türk romanından biri. Şemsettin Sami'nin 1872'de yayımlanan Taşyuk'u Talat ve Fitnat'ı sadece tarihsel açıdan bir ilk roman. Oysa Aşk-ı Memnu yaşamasını sürdüren ilk Türk romanı. Tarih açısından değil, edebiyat açısından ilk Türk romanı. Halis Ziya Uşaklıgil 19.8.1943'te Suud Kemal Yetkin'e yazdığı mektupta Aşk-ı Memnu konusunda şunları söylüyor. Bana soruyorsunuz, Aşk-ı Memnu ne gibi etkiler altında ve nasıl yazılmıştır diye. Bunun yanıtı biraz zor. Bilirsiniz ki bir şiir parçası, hikaye konusu belli bir kaynaktan gelen bir etkinin, yalnız bir tek etkinin ürünü değildir. Bir hava esintisi birçok karışık yaprakları savurarak şuraya buraya dağıtır. Bunlardan bir kümeyi bir yana atar. İşte sanatçının gözüne, belleğine ilişen izlenimler bunlardır. Bunlardan bir toplam çıkarmak, onun eczasını birbirine ekleyip yapıştırmak. Ona bir biçim vererek türlü öğelerini ipliklerle bağlamak için etkinliğe geçen asıl sanatçının hayalidir. Renk renk taş parçalarından bir levha çıkarmak gibi bir iş. Bu işin sahibi etmeni imgelemdir. Aşk-ı Memnu yazılırken İstanbul'un belli çevrelerinde özellikle Boğaz içinde Melih Bey takımını andıran aileler vardı. Nitekim bugün de öyledir. Yazar bunları uzaktan yakından bilir ve tanırdı. Hayalinde birikmiş karma karışık izlenimler vardı. Bunları billurlaştırarak bir toplam çıkarmak için imgelemini kamçılamak yeterdi. Bu demek değildir ki Aşk-ı Memnu gerçekte var olan bir takım yüzlerden kopya edilmiştir. Eserde birçok kişiler vardır. Bunlardan hiçbiri belli bir takım kişilerin benzeri değildir. Ama genel toplamı ile birçok kişilerden eğretilenmiş dağınık, eczadan bileşen bir varlıktır. Doğruluğu da bundan ibarettir. Örneğin eserin başlıca kişilerinden biri olan Behlül, benim özelliklerini tanıdığım bir, iki, belki üç gençten toplanmış bir gençtir. Filan ve falana az çok benzer ama %100 filan değildir. Firdevs Hanım ve kızları, hele Nihal ve babası bunlar da öyle. Olaya gelince o bütünüyle hayal ürünüdür. Bu eserin bir takım üstünlükleri varsa onların başında kişilerin çok olması ve her birinin özel ve kişisel bir hayat ile yaşamasıdır. Ulus Gazetesi'nin Güzel Sanatlar sayfasında 5.9.1943'te yayımlanan mektubun sadeleştirilmiş metni Türk Dili Dergisi'nin Temmuz 1964 tarihli roman özel sayısından alınmıştır. Halis Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu'da 19. yüzyıl sonunda yaşayan zengin ve aylak bir toplum katının yaşam biçimini, varlıklı geleneksel Türk ailesinin batılı yaşama biçiminin etkisi altında çözülüp altüst oluşunu, yozlaşmasını, bu toplum katının yaşadığı ve eğlendiği yerleri, konaklar, yalılar, Boğaziçi Büyükada, Göksu, Konkordia ve benzeri. Birey olarak bütün somutluklarıyla bu toplum katının insanlarını, bu insanların sorunlarını, dünyaya ve insanlara bakış açılarını, bu insanlar arasındaki ilişkileri anlatıyor. Ve bu yaşam biçimine halkın tepkisini, onu da ama halk dedikse bunu yalıların konakların dışında yaşayan gerçek halk olarak değil, yalılarda konaklarda bu zengin ve aylak insanların yanlarında çalışan hizmetçiler olarak anlamak gerek. Çünkü söz konusu olan bir Halis Ziya romanıdır ve halk adına ancak onlar Halis Ziya'nın engellerini aşarak romana girebilmişlerdir. Roman Melih Bey takımından Firdevs'le kızı Bihter'i, bu arada ikinci planda olmak üzere Firdevs'in öbür kızı Peyker'le Peyker'in kocası Nihat Bey'i ve Adnan Bey ailesini, Adnan Bey'i, kızı Nihal'i, yeğeni Behlül'ü anlatır. Adnan Bey ile Bihter'in evlenmesiyle gelişir, mutsuz bir sonla biter. Kimdir Melih Bey? Romancı şöyle diyor. Melih Bey ölümünden sonra devam edebilecek hiçbir anı bırakmamıştır. Yalnız Anadolu kıyısında bir yalı ile bu yalıdan İstanbul'un hemen her tarafına yayılarak bugün Melih Bey takımı ünvanıyla bir sivrilme noktasında birleşen kadınlar. İnkılap ve Akaki Tabibi, 1978 baskısı, sadeleştiren H. Fethi Gözler, sayfa 4. Erkeklerin bu takıma karşı tutumlarını ne güzel anlatır Halit Ziya. Göksu da bundan evvel Firdevs Hanım'ın evlenme söylentisi, ucunda ağır bir kurşun parçası sallanan olta iğnesi gibi. Düştüğü noktanın etrafında gittikçe genişliğe genişliğe açılan daireler çizmişti. Herkes bu dairelerin dışında kalmak, yalnız ufak çekingen bir dokunmayla iğnenin ucundan biraz yem kopardıktan sonra kaçmak isterdi. Sayfa 6. Eğlenmek dışında Melih Bey takımının başlıca özelliği giyinmektir. İstanbul'un en iyi giyinen kadınları onlardır. Ve inanılmayacak bir ucuzlukla. Onlarda taklit edilemeyen şey giydikleri değil, giyinişleriydi. Sayfa 12. Kaç erkek romancımız çıkar bu inceliği ayrımsayan? Yoksulluktan bunalan 22 yaşındaki Bihter, parası için 50'lik Adnan Bey ile evlenir. İşte bütün o çılgıncasına sevilip de alınamamış şeyler, işte onlar iradesinin avuçları önünde en küçük bir emeline itaat etmeye hazır bekliyor, renkli gözleriyle onu çağırıyordu. Sayfa 26. Çılgıncasına sevilip de alınamamış şeyleri satın alma gücü budur evlenmek Bihter için. Bu yüzden Adnan Bey ile evlenmek uğruna eski Türk ailesinde görülmeyen bir şey yapar, annesiyle şiddetli bir ağız dalaşına girişir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın söyleyişiyle Tanzimat'ın bütün medeniyetlerine varis Adnan Bey. 4 yıldır duldur, kızı Nihal oğlu Bülent ile yaşamaktadır. Annesinin sağlığında Nihal'e batı yaşama biçimine uygun olarak bir mürebbiye tutmuştur. Bunun dışında yeğeni Behlül, babası illerden birine memur olup gittikten sonra Behlül Galatasaray Lisesi'ne yatılı olarak bırakılmıştı. Haftada bir gece Adnan Bey'in yalısına giderdi. Babası o kadar uzaktaydı ki tatil zamanlarını uzun bir gezi için boşuna harcamaktansa İstanbul hayatı hakkında okulda başlanan öğrenmeyi genişleterek bitirmek için kullanmayı tercih etmişti. Sayfa 78. Başkalfa şayeste Şakire Hanım, Şakire Hanım'ın kızı Cemile, kocası Süleyman, aşçı Hacı Necip, küçük Habeş Beşir. Bütün bunlar Adnan Bey'in yalısında yaşarlar. Ne mi yapar Adnan Bey? Sonra odasına, iş odasına girdi, bir şeyle uğraşmak istiyordu. Onun başlıca merakı tahta üzerine oymacılıktı. Tahta üzerine oymacılık o dönemde yaygın mıydı? Sinekli bakkaldaki zaptiye nazırının da en büyük merakı oymacılıktı. Bütün boş saatlerini kağıt bıçaklar, hokkalar, kibrit kutuları üzerinde kabartma resimlerle kağıt baskıları oymakla geçirirdi. Sayfa 39. Evet, 382 sayfalık roman boyunca bir şeyle uğraşmak istediği zaman Adnan Bey'in yaptığı tek iş budur. Tahta üzerine oymacılık. O değirmenin suyu nereden geliyor, bunca servetin kaynağı nedir? Bunları öğrenemeden roman bitiyor.